Ayrım 11. 7. bölüm. Ancak bir sorun vardı. Bu sorun baştan beri akıllarının bir köşesinde ufak bir soru işareti olarak duruyordu. Ama artık ayın 16'sına bir hafta kalmıştı ve sorun birdenbire büyümeye, geri kalan her şeyi hiçe indirgemeye başladı. Borçları ayın 16'sında ödenmiş olacaktı ama o noktada her şeye sıfırdan başlamak gerekecekti. Belki özgürlüklerine kavuşacaklardı ancak 5 parasız olacaklardı ve para olmadan özgürlük onları nereye ulaştırabilirdi? Otobüs bileti alacak paraları bile olmayacaktı. Buradan çıktıkları anda birer sokak serserisi durumuna düşecekler, el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan meteliksiz iki avare olacaklardı. Bir ara Neş'in kredi kartı imdada yetişir aslandılar. Ama Neş kartı cüzdanından çıkarıp poziyi gösterince delikanlı kart süresinin Eylül sonunda bittiğini fark etti. Birilerine yazıp borç istemeyi düşündüler ancak akıllarına Pozzi'nin annesiyle Neş'in ablasından başka hiç kimse gelmedi. Onlardan borç istemeyi de uygun görmediler. Duyacakları utancın olacak, alacakları paraya değmeyeceğini düşündüler. Zaten belki de çok geç kalmışlardı. Mektup yazıp yanıt alana kadar ayın 16'sı geçmiş olacaktı. O zaman Neş o gün öğleden sonra Morse ile yaptığı konuşmayı Pozzi'ye anlattı. Bu korkunç bir tasarıydı. Hatta bir ara Pozzi'yi neredeyse ağlamakla oldu. Ama gidecek bir süre daha duvar işinde çalışma fikrini benimsemeye başladılar. Başka seçenekleri yoktu. Biraz para biriktiremezlerse buradan gittikten sonra başları yine belaya girerdi. Ve ikisi de bunu göze alacak durumda değildi. O riske atılamayacak kadar yorgun ve yıkkındılar. Bir iki gün fazladan çalışmak sorunu çözümlerdi. Adam başına birkaç yüz dolar yola çıkmalarına yeterdi. Etraflıca düşünürlerse belki ilk bakıştaki kadar kötü bir şey sayılmazdı bu. Hiç değilse kendileri için çalışacaklardı. O zaman da durum çok farklı olurdu. En azından birbirlerine böyle söylediler. Zaten o anda başka ne diyebilirlerdi ki? O saate kadar viski şişesinin 1/5'ini haklamışlardı ve gerçekler üzerinde konuşmak işi daha beter bir noktaya götürdü. Önerinin ciddi olup olmadığını anlamak için ertesi sabah konuyu Kelvin'e açtılar. Kelvin neden olmasın dedi. Zaten o da gece Flower ve Stone ile bunu konuşmuş. Onlar da karşı çıkmamışlardı. Neş ile Posey, borç ödendikten sonra da çalışmaya devam etmek istiyorlarsa diledikleri kadar çalışabilirlerdi. Şimdiye kadar olduğu gibi saatte 10 dolar alacaklardı ve bu duvar bitinceye kadar geçerli olacaktı. Neş, biz sadece 2-3 gün fazladan çalışmayı düşünüyorduk dedi. Morse anlıyorum diye yanıtladı. Gitmeden önce yedekte biraz paranız olsun istiyorsunuz. Önünde sonunda benim görüşüme geleceğinizi biliyordum. Neş senin görüşünle ilgisi yok bunun dedi. İstediğimiz için değil, mecbur olduğumuz için kalıyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkar öyle değil mi? Size para gerek. Para kazanmak için de bu işi yapmaktan başka çareniz yok. Neş'in yanıt vermesine kalmadan poz atıldı. Çalışma koşullarını her bir şeyi kağıda dökmeden kalmayız. Merk sözleşmeyi uzattığınıza dair bir ek istiyorsunuz yani dedi. Öyle değil mi? Pozi evet ek sözleşme dedi. Bu olmazsa ayın 16'sında basar gideriz. Merce kendi buluşunun tutarlılığından keyiflenerek haklısınız dedi. Ama meraklarımıza hiç gerek yok. Onun icabına bakıldı. Sonra mavi ceketinin düğmelerini açtı. Sağ elini iç cebine sokup katlanmış iki kağıt çıkardı. Bunları iyice okuyup fikrinizi söyleyin dedi. Bu ek sözleşmenin aslı ve kopyasıydı. Borcun ödenmesinden sonraki çalışma koşullarını kısa ve yalın olarak gösteren bir paragraflık ek sözleşme. Flower ve Stone iki kopyayı da imzalamışlardı. Görünüşe bakılırsa her şey yolundaydı. İşin tuhafı da buydu zaten. Kendileri dün geceye kadar kesin bir karar vermemişlerdi. Oysa o kararın sonuçları çoktan hazırlanmış, sözleşme haline getirilmişti bile. Bu nasıl olmuştu? Sanki Flower ile Stone onların kafalarından geçen okumuşlar, daha kendileri karar vermeden ne karar vereceklerini kestirmişlerdi. Neş bir an çılgınca bir düşünceye kapılıp treyleri dinleme cihazı yerleştirmiş olduklarını sandı. Bu olacak iş değildi ama sonucun başka bir açıklaması da olamazdı. Ya duvarlarda dinlenme cihazı varsa? O zaman Flower ve Stone onların konuştuklarını rahatça dinleyebilirler. Son 6 hafta boyunca Neş ile delikanlının ağzından çıkan her sözü izleyebilirlerdi. Belki de geceleri onları dinleyerek vakit geçirip eğleniyorlardı. Radyoyu açarsın, Jim ve Jack komedisini dinlersin. Aile boyu bir komedi, hem de kahkaha garantili. Neş, kendine çok güveniyorsun, öyle değil mi Kelvin diye sordu. Murks, benimki yalnızca sağduyu dedi. Bütün iş sizin bunu ne zaman akıl edeceğinizdi. Başka çıkar yol yoktu. Onun için hazırlıklı olayım diye patronlarla konuşup kağıtları yazdırdım. Şıp'ın işi oluverdi ve. Ek sözleşmeyi ikisi de imzaladılar ve iş halloldu. Bir gün daha geçti. O akşam yemeğe oturduklarında Pozi ayın 16'sı için bir kutlama planlamalarını önerdi. Oradan gitmeyecek olsalar da o günü özel bir şey yapmadan geçirmek yazık olacaktı. Posey değişik bir şeyler yapmaları, yeni döneme şangırtılı bir olayla başlamaları gerektiğini söyledi. Nash onun bir pastadan ya da bir şişe şampanyadan söz ettiğini sandı. Oysa Posey'nin daha büyük planları vardı. Hayır dedi. Yapacaksak adam gibi yapalım. İstakoz, havyar, aklına ne gelirse. Tabii karı da getireceğiz. Kızlar olmadan parti olur mu hiç? Nash delikanlının bu coşkusuna gülümsemekten kendini alamadı. Ne tip kızlar olacak Jack? Buralarda gördüğüm tek kız Louise. O da pek senin tipin değil mi? Değil gibi gelmiyor. Üstelik onu çağırsak bile geleceğinden kuşkuluyum. Yok canım, ben basbayağı yollu karılardan söz ediyorum. Şöyle düzebileceğimiz gibi karılar. Kütür kütür yavrular. O kütür kütür yavruları nereden buluyoruz? Ormandan mı? Hayır, buraya getirtiyoruz. Atlantic City pek uzak değil. Orası vızır vızır et kaynıyor. Her köşe başında kıçını pazarlıyor millet. Çok güzel. Peki Flora'yla Stone'un bunu kabul edeceklerini nasıl düşünüyorsun? İstediğimiz her şeyi sağlayacaklarını söylediler, öyle değil mi? İstediğin yiyecek olursa o başka bir şey yiyecek. Bir kitap, dergi, hatta iki kişi viski bile olur. Ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Her şey demek her şey demektir. Üstelik istemekten ne çıkar? Tabii aklına eseni isteyebilirsin ama Kelvin seninle alay ederse sakın şaşırma. Yarın sabah ilk işim bunu söylemek olacak. Peki söyle ama sadece bir kız iste, tamam mı? Bu moruk o tür bir kutlamaya hazır olup olmadığını bilmiyor, bilemiyor. Öyle olsun ama bu delikanlı tam gaz hazır. Öyle uzun uzun, uzun zaman oldu ki benim alet ha patladı ha patlayacak. Neş'in tahmininin tersine ertesi sabah Murks Pozi ile hiç de alay etmedi. Ama yüzündeki şaşkınlık ve mahcubiyet alay etmekten de beterdi. Bir gün önce onlardan gelebilecek soruları kendini hazırlamıştı. Oysa şimdi öyle sefallamıştı ki delikanlının neden söz ettiğini bile doğru dürüst kavrayamıyordu. Pozi iki üç kez söyleyince Murks ancak anladı ve daha da çok utandı. Yani bir orospu mu istiyorsun diye sordu. Söylemek istediğim bu mu? Sana orospu getirmemizi mi istiyorsun? Morgz'un böylesi aşırı bir istek konusunda karar yetkisi yoktu. Ama o gece patronlara söyleyeceğini söz verdi. İnanılır gibi değil. Ama ertesi sabah Posey'e bu işin halledileceği, ayın 16'sında kızın geleceği yanıtını verdi. Anlaşma böyle, dedi. Her ne isterseniz yapılacak. Bundan pek hoşlandıklarını söyleyemem. Ama söz sözdür. Onun için peki dediler. Bana sorarsan büyüklük gösterdiler. İyi insanlardır. Bir kez söz verdiler mi ne pahasına olursa olsun yerine getirirler. Neşe bu işte bir terslik var gibi geldi. Flor ve Stone başkalarının keyfi için sokağa para atacak insanlar değildi. Posey'nin isteğini hemen kabul etmeleri Neşe'nin midesini bulandırdı. İşi bir an önce bitirip kazasız belasız buradan gitmeleri en iyisiydi. Taşların ikinci sırası birinciden daha kolay gidiyordu. Ve iş tıkır tıkır eskisinden de düzenli yürüyordu. Duvar yükseldiği için taşları yerine koyarken eskisi gibi iki büklüm olmak zorunda değillerdi. Tek bir hareketle taşı yerine yerleştirebiliyorlar ve belirli bir ritim kazanınca günde 40 taş döşeyebiliyorlardı. Sonuna kadar böyle sürdürebilirlerse her şey ne kadar kolay olacaktı. Ama oğlan aklını partiye takmıştı. Artık kızla geleceğine göre Neş'in bunu önlemek için yapabileceği bir şey yoktu. Bir söz edecek olsa Posey'nin ağzının tadını kaçıracaktı. Bunu da hiç istemiyordu. Çocuk bu oyunu hak etmişti ve sonuçta çıkabilecek dertlere değmese de Neş bu oyunu onunla birlikte oynamayı kendine borç bildi. O günü izleyen birkaç gece Neş parti organizatörü rolünü üstlendi. Mutfak masasına oturup şenlik planlarının hazırlanmasında Posey'e yardım etti. Bitmez tükenmez isteklerle ilgili karar vermek gerekiyordu. Neş delikanlının her konuda gönlü olsun istiyordu. Yemek karides, kokteyl ile mi başlamalıydı yoksa Fransız usulü soğan çorbasıyla mı? Ana yemek et mi, stakoz mu yoksa ikisi birden mi olmalıydı? Kaç şişe şampanya getireceklerdi? Kız yemeğe mi gelecekti yoksa onlar yemeği yalnız yiyeceklerdi? Kız tatlıya sıra gelince mi çağrılacaktı? O da süslemek gerekir miydi? Eğer gerekirse ne renk balon isteyeceklerdi. Sonunda listeyi tamamlayıp ayın 15'inde Mörks'e verdiler. Kahya da o akşam paketleri getirmek için özel olarak çayıra geldi. Çiple gelmesi Neş'i bunun yüreklerine su serpecek bir işaret olabileceğini düşündürdü. Yaklaşan özgürlüklerinin bir işareti. Ama belirli bir anlamı olmayabilirdi de. Ne de olsa pek çok paket vardı ve bunları taşıyamayacağı için ciple gelmiş olabilirdi. Çünkü eğer özgürlüklerine kavuşacaklarsa Mörks ne diye hala tabancayı takıyordu. Son gün önceki rekorlarını 5 geride bırakarak tam 47 taş yerleştirdiler. Bunu başarmak müthiş bir çaba gerektirdi. Ama işi şaşırtıcı bir başarıya bitirmek istedikleri için bir şey kanıtlamak istercesine çalıştılar. Hızlarını bir an kesmediler. Önemli olan tek şey yenilmediklerini, bu pis işten alınlarının akıyla çıktıklarını göstermekmiş gibi öfkeden kaynaklanan bir azimle taşları ördüler. Murph saat tam 6'da işi bırakmalarını söyledi. Onlar da ellerindeki aletleri bıraktılar. Sonbahar havası hala ciğerlerinde tutuşuyordu. Artık hava daha erken kararıyordu. Neş göğe bakınca akşamın çökmekte olduğunu gördü. Birkaç saniye tek söz edemeden dondu kaldı. Poz yanına geldi, omzunu sıvazladı, Neş'e ile konuşuyordu. Oysa Neş'in kafası yaptığı işin görkemini kavrayamayacak kadar bomboştu. Sonunda işte yeniden sıfır noktasına döndüm diye düşündü. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ve o anda yaşamın koskoca bir döneminin sona ermiş olduğunu hissetti. Sona eren yalnızca duvar ve çayır değildi. Onu buraya kadar vardırmış olan her şey son iki yılın çılgın öyküsü bitmişti. Tereze ve para ve araba hepsi bitmişti. Bunların tümü geçip gitmiş, Neş yeniden sıfır noktasına gelmişti. Sıfırın en ufağı bile hiçlikle dolu koskoca bir delik, dünyayı içine almaya yetecek kadar büyük bir daireydi. Kızı Atlantic City'den bir şoför alıp limuzinle getirecekti. Merckx kızın saat 8 sularında geleceğini söylemişti ama treylerin kapısından girdiğinde saat 9'a geliyordu. Neş ve Pozzi o saate kadar bir şişe şampanyayı devirmişlerdi. Neş mutfakta ıstakoz tenceresinin başında durmuş, suyun akşamdan beri 3. ya da 4. kez kaynamasını bekliyordu. Banyo küvetindeki 3 ıstakoz neredeyse ölmek üzereydi. Ama Pozzi böylesi daha havalı olur diye yemekte kızın da bulunmasını daha uygun görmüştü. O yüzden kız gelene kadar beklemekten başka çare yoktu. İkisi de şampanyaya alışık olmadıkları için köpükler hemen etkisini göstermiş, daha şölen başlamadan kafayı bulmuşlardı. Kız adının Tiffany olduğunu söyledi. Olsa olsa 18-19 yaşlarındaydı. Düşük omuzlu, tahta göğüslü, soluk tenli, sıska sarışınlardan biriydi. Ve 14 pontluk topukları üzerinde buz pateniyle yürümeye çabalıyormuş gibi sekiyordu. Neş kızın sol baldırındaki sararmaya yüz tutmuş çürük izine, aşırı makyajına, ince biçimsiz bacaklarını açıkta bırakan sakil mini eteğine baktı. Yüzü fena sayılmazdı ama çocuksu ifadesine karşın gülümseyişinin ve neşeli görüntüsünün ardında bir yıpranmışlık, bir bezginlik vardı. İstediği kadar genç olsun, bakışları yaşına yaraşmayacak kadar katı ve kuşkucuydu. Daha şimdiden çok görmüş geçirmiş bir hali vardı. Delikanlı yeni bir şişe açtı ve yemekten önce birer şampanya içmek için oturdular. Pozzi ile kız kanepede, Neş ise birkaç metre ötede koltukta oturuyordu. Kız zarif bir tavırla şampanyasını yudumlarken, söyleyin bakalım çocuklar dedi. Üçlü grup mu yapacağız yoksa sizi teker teker mi alacağım? Neş kızın dobra dobralığı karşısında biraz afallayarak, ben yalnızca aşçıyım dedi. Yemek bitti mi? Benim de işim biter. Pozzi, bizim moruk mutfakta ustadır dedi. Ama kadınlardan kaçar. Hani anlarsın ya, eli ayağına dolaşır. Kız soğuk, tartışı bir bakışla Neş'i süzerek, anladım dedi. Neyin var koca oğlan? Yoksa bu gece havanda değil misin? Neş, sorun o değil diyene yanıtladı. Okumam gereken şeyler var. Yani bir yemek tarifi öneriyorum. Öğreniyorum. Ama kullanılan madde epey karışık da onu sökmeye çalışıyorum. Kız, istediğin zaman fikrini değiştirebilirsin dedi. O herif kucak dolusu para verdi. Ben de ikiniz de birden düzüşeyim diye geldim. Bana göre hava hoş. O parayı köpekle bile düzüşürüm. Neş, anlıyorum dedi. Ama zaten Jack sana soluk aldırmaz. O bir girişti mi başka kimseye sıra gelmez. Pozzi kızın baldırını okşadı. Sonra kendisine doğru çekip öperken, doğru söylüyor bebeğim dedi. Ben doymak nedir bilmem. Yemek sıkıntılı ve tatsız geçecek gibiydi. Ama Pozzi'nin neşesi işi değiştirdi. İstakozun doyasıya patlayasıya yenildiği, çakır keyif kahkahaların peş peşe patladığı, unutulmaz neşeli canlı bir gece oldu. Delikanlı uçuşuyordu. Onun coşkusundan taşıp odayı dolduran bu enerji, bu mutluluk Neş'i de kızı da etkiledi. Kıza söyleyecek en uygun sözü buluyor, ona nasıl övgüler yağdıracağını, nasıl şaka yapacağını, onu nasıl güldüreceğini iyi biliyordu. Neş, Pozzi'nin bu davranışları karşısında kızın yavaş yavaş gevşediğini, bakışlarının yumuşadığını, gözlerinin parladığını görünce şaşırdı. Onda bu yetenek yoktu. O yüzden Pozzi'nin yaptıklarını şaşkınlık ve gıptayla izliyordu. Bütün iş herkese aynı şekilde davranmakta, tatsız, sevimsiz bir orospu ya da düşüncelerindeki kadına göstereceğin özeni ve ilgiyi gösterebilmekteydi. Neş ise hep ince eleyip sık dokunmuş, böyle davranamayacak kadar içine kapanık ve ciddi olmuştu. Pozzi'nin kız kahkahalarla güldürüşüne, kızın içinde henüz ölmemiş olan Neşe'yi su yüzüne çıkartabilecek güçteki yaşam sevgisine hayranlık duyuyordu. Yemeğin yarısında Pozzi birdenbire işlerinden söz açınca komedinin en güzel bölümü başladı. Pozzi kendisinin ve Neş'in mimar olduklarını, tasarımını yaptıkları bir şatonun inşaatını kontrol etmek üzere birkaç hafta önce Pennsylvania'ya geldiklerini söyledi. Tarihin çağımıza yansıtılması sanatında uzmandılar ve istedikleri ücreti her baba yiğidin kesesi el vermediği için de eksantrik milyonerlere iş yapmak zorunda kalıyorlardı. Pozzi, evdeki şişko sana bizim hakkımızda neler anlattı bilmem dedi. Ama onun söylediklerini unut gitsin. Yalancının tekidir. Herhangi bir konuda doğruyu söylemektense sokak ortasını altına etmeye yeğler. Çayıra her gün 36 taş ustası ile marangoz geliyordu. Ama o ve Jim her zaman yaptıkları gibi şantiyede kalıyorlardı. Önemli olan uygun atmosferi yakalamaktı ve yaratacakları ortam içinde yaşarlarsa yaptıkları iş daha iyi sonuç veriyordu. Şimdiki iş orta çağın canlandırılması işiydi. Bu nedenle de keşişler gibi yaşıyorlardı. Bundan sonra Texas'a gideceklerdi. Bir petrol kralı evinin arka bahçesinde Buckingham Sarayı'nın eşini yapmalarını istemişti. Bu ilk bakışta kolay gibi görünüyordu. Oysa her taşın önceden tek tek numaralanması gerektiği düşünülürse işin ne kadar karmaşık olduğu anlaşılırdı. Taşlar bu sıraya göre yerleştirilmişse koca yapı gümbür gümbür yıkılırdı. Brooklyn Köprüsü'nü Kaliforniya'nın San Jose kentinde kurmayı ele alalım. Bir müşterilerine daha geçen yıl yapmışlardı bu işi. Ya New Jersey yakınlarındaki bir çiftlik evinin üzerine birebir oranda bir Eyfel Kulesi dikmeye ne denir? Bunu da yapmışlardı. Tabii zaman zaman her şeyden ele tek çekip Batı Palm Beach'te bir yere çekilmeyi düşündükleri de oluyordu. Ama yaptıkları iş çok ilginç olduğu için bırakamıyorlardı. Üstelik etrafta Avrupa şatolarında yaşamayı düşleyen onca Amerikalı milyoner varken gelenleri reddedip geri çevirmek de olmuyordu. Bütün bu zırvalar ıstakoz kabuklarının çıtırtısı ve şampanyanın fışırtısı arasında sürüyordu. Neş sofrayı toplamak için yerinden kalktığında sandalyenin ayağına çarptı ve 2-3 tabağı yere düşürdü. Tabaklar büyük bir şangırtıyla kırıldılar ve kırılanlardan biri de tereyağı kasesi olduğu için yerdeki muşamba vıcık vıcık yağlandı. Tiffany Neş'e yardım etmek için masadan kalktı ama zaten doğru dürüst yürümeyi beceremiyordu. Hele şimdi şampanya köpükleri kanında cirit attığı için 2-3 adım atar atmaz kahkahadan kırılarak Pozzi'nin kucağına düşüverdi. Belki de kız uzaklaşmasın diye Pozzi yakalayıp kucağına çekmişti. Neş artık bu tür nüansları fark edebilecek durumda değildi. Ama sonuçta Neş elinde tabak kırıklarıyla ayağa kalktığında iki genç sandalyede kucak kucağa oturmuş öpüşüyorlardı. Pozzi kızın memesini okşamaya başladı. Bir an sonra da Tiffany onun bacaklarının arasına elini uzattı. İşi daha fazla ileri gitmeden ne yapacağını kestiremeyen Neş hafiften öksürük tatlıya sıra geldiğini söyledi. Her süpermarketin doldurulmuş yiyecekler bölümünde kolayca bulunan alelade çikolatalı pastalardan ısmarlamışlardı. Ama Neş pastayı bir kraliçenin başına taç giydirmeye hazırlanan baş mabeyinci edasıyla taşıyordu. Neş kendini bir havaya kaptırarak birden çocukluğunda söylediği ilahilerden birini okumaya başladı. Bu sözlerini William Blake'in yazdığı Kudüs adlı ilahiydi. Ve Neş en azından 20 yıldır söylemediği halde sanki son 2 ayı bu an için prova yaparak geçirmişçesine bütün sözler ağzından dökülüveriyordu. Neş ilahiyi söylerken bir yandan sözcükleri dinliyor. Alev alev altın ve beyin savaşı ve şeytanın kuytu köşeleri sözlerinin ne denli güzel ve acı dolu olduğunu düşünüyor. İlahi kendi yalnızlığını çayıra geldiği ilk günden bu yana duyduğu tüm acıları ve sevinçleri dile getirmek için okuyordu. Bu zor bir parçaydı. Ama ilk başlardaki birkaç yanlış notanın dışında aksamadan söyleyebildi. Neş hep söylemeyi düşlediği güzellikte söylüyordu ve kendini aldatmadığı da Pozzi ile kızın ona bakışlarından, ilahinin onun ağzından döküldüğünü duydukları andaki şaşkınlıklarından belliydi. Pozzi ile kız sonuna kadar ses çıkarmadan dinlediler. İlahi bitip de Neş oturduğu ve utangaç bir gülümsemeyle onlara baktığı zaman ikisi de alkışlamaya başladılar. Ve Neş ayağa kalkıp selam verinceye kadar da alkışı kesmediler. Şampanyanın son şişesini de pastayla bitirdiler. Çocukluk anılarından söz ettiler. Sonra Neş artık gitmesi gerektiğini fark etti. Gençleri rahat bırakmak istiyordu. Yemek de bittiğine göre artık orada bulunması için bir neden kalmamıştı. Kız bu kez onu durdurmaya kalkışmadı. İştenlikle sarılarak yeniden görüşmek dileğinde bulundu. Neş kızın bu davranışını çok nazik buldu. O da yeniden görüşme umudunu dile getirdikten sonra delikanlıya göz kırıp yatağına çekildi. Ama karanlıkta yatıp içeridekilerin kıkırdaşmaları dinlemek hiç kolay değildi. İçeride olanları düşünmemeye çalıştı ama bunu yapabilmenin tek yolu Fiona'yı düşlemekti. Bu da durumu büsbütün zorlaştırıyordu. Neyse ki çok sarhoş olduğu için de çok geçmeden gözleri kapanıverdi. Kendine gerçekten acımasına fırsat kalmadan dünya ile ilişkisi kesilivermişti. Ertesi gün çalışmamaya karar vermişlerdi. 7 hafta aralıksız çalıştıktan sonra bir gün tatil yapmak haklarıydı. Üstelik o şenlik gecesinin ertesinde akşamdan kalma olacaklarını da düşünüp birkaç gün önceden bu konuda Morks ile anlaşmışlardı. Neş saat 10'u biraz geçe uyandı, başı tatlayacak gibiydi. Hemen kendini duşa attı. Banyoya giderken Pozzi'nin odasına göz attı. Delikanlının kolları iki yana açık serilmiş uyuduğunu gördü. Neş suyun altında 6-7 dakika durdu. Sonra belini havlusunu sarıp oturma odasına geçti. Kanepenin üzerinde siyah dantel bir sütyen duruyordu. Ama kız gitmişti. Odanın görünümü sanki bir işgal ordusu orada gecelemiş gibi darmadağınlıktı. Yerlerde sıra sıra şişeler, devrilmiş kül tabloları, sönmüş balonlar vardı. Neş bu döküntünün arasından kendine yol bulmaya çalışarak mutfağa gidip kahve yaptı. Masaya oturdu. Kızın bıraktığı paketteki sigaralardan tüttüre tüttüre 3 fincan kahve içti. Hareket edebilecek kadar kendini toplayınca kalkıp treyleri toplamaya başladı. Delikanlıyı uyandırmamak için elinden geldiğince sessiz çalışmaya dikkat ediyordu. Önce oturma odasını temizledi. Sistematik bir biçimde her döküntü yığınını, küller, balonlar, kırık tablolar teker teker topladı. Sonra mutfağa geçti. Tabaklardaki artıkları sıyırdı. İstakoz kabuklarını attı, bulaşıkları yıkadı. Minik evi derleyip toparlamak 2 saatini aldı. Bu arada Pozi hiç kıpırdamadan uyumaya devam etti. Neş temizliği bitirince kendine yeniden kahve pişirdi. Jambonlu peynirli bir sandviç yaptı ve ayaklarının ucuna basarak odasına geçip henüz okumadığı kitaplardan Charles Dickens'ın Ortak Dostumuz adlı kitabını eline aldı. Sandviçini yedi, bir fincan kahve daha içti, mutfak sandalyelerinden birini dışarı çıkartıp bacaklarını treylerin merdivenini uzatabileceği bir yere koydu. Ekim ortası olmasına karşın hava ılık ve güneşliydi. Neş, parti için getirdikleri pürolardan birini yaktı. Kucağında kitabıyla otururken kendini öylesine huzurlu, öylesine dingin hissetti ki pürosunu bitirinceye kadar kitabı açmamaya karar verdi.